Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş. Hoş geldiniz Ömer Bey. Yeniden
hoş
merhaba.
Hoş bulduk. Yeniden merhaba. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Bir ufak aradan sonra.
Evet, geçen hafta yoktum. Gündeme geçebiliriz.
Evet, gündemimizde öncelikle bu HDP'ye yapılan tutuklamalar ve diğer uygulamalar var. İsterseniz onunla başlayalım.
Şimdi sonbaharla birlikte milliyetçi saray cephesi diye nitelendirdiğimiz iktidar bloğu bir vites değişikliği yaptı ve vitesi artırdı. Gerçi vites kutusu da çok sağlam değil ama önce Anayasa Mahkemesi'nden rahatsızlık gündeme getirildi ki kendi kontrollerinde kendilerinin belirlediği bir mahkeme heyeti den rahatsız olunduğu ortaya kondu. Epeyden devam eden idamı istemeye devam edildi. İdam meselesi yeniden gündeme geldi. Biliyorsunuz bu konu Bahçeli tarafından ve Erdoğan tarafından gündeme getirildi defalarca. Hatta Erdoğan son seçimlerde parlamentonun önüne getirdiğinde bunu imzalayacağını söyledi. Üstelik HDP'lileri konuşurken bunu gündeme getirdi. Demirtaş'ı konuşurken bunu gündeme getirmişti. Bahçeli zaman zaman bu taleplerine bir de şey ekler. Kambiyo rejimi değişilmesini. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani iki kez de son bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde Türkiye'nin tabi olduğu kambiyo sisteminin değişmesini talep etti. Buna daha sonra ekonomiye de değinirken tekrar değineceğiz. Tabii bu dönemde Ermenistan-Azerbaycan savaşında Türkiye aktif ötesi bir rol oynamaya başladı. Ve işte Suriye'de 3 yerde varız, Irak'ta kaç yerde varız bilmiyorum. Libya'da işte bu 3 ülkede sıcak ya da yarı sıcak çatışmanın içinde olan Türkiye bu gerginlikler sürecine Azerbaycan'ı da dahil etti ve orada bir taraf ve yarı sıcak bir çatışmanın adeta içinde oldu. Şu birkaç hafta içerisindeki başlıkları özetlersek. Zaten Doğu Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere AB ve Orta Doğu ülkeleriyle sıcak bir çatışmaya her an dönüşebilecek bir gerilim içinde bir Türkiye. Buna Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki aktif rolünü de ekledi. Ve nihayetinde yani uzun yıllardır süren Halkların Demokratik Partisi'nin Türkiye'de etkisizleştirilmesini sağlamaya dönük kuvvetli yeni adımlar atıldı. Gözaltı ve tutuklamaları geldi. Yani bu işi seni başkan yaptırmayacağızdan itibaren ele alıp değişik merhalelerde anlatmak, uzun uzun anlatmak istemiyorum ama sonuçta 2019 yerel seçimlerinde büyük şehirlerin kaybedilmesinin nedeni ve muhalefetin başarısının en önemli denklem içerisindeki yeri HDP. Ve dolayısıyla seçimlerden hemen sonra zaten Erdoğan bunu zikretmişti. Kazandılar ama çalıştırmayız ya da yeniden kayyumlara döndür. Nitekim 60 küsür belediyenin 53'ü sanıyorum kayyuma devredildi. Ve bu
geri kalanlar da ilçe zaten.
İlçe evet. Büyük şehirlerde kalmadı. İllerde ve büyük şehirlerde kalmadı. Dolayısıyla yani HDP ile ilişkin operasyonlar ilk değil, devam etmekte olan ve HDP'yi etkisizleştirmek. Neden etkisizleştirmek? İşte sonuçta ikinci muhalefette bulunan ikinci büyük parti, en yüksek oy alan üçüncü parti, 6 milyona yakın oy alıyor. Ve HDP ve özellikle işte seni başkan yaptırmayacağızdan bu yana geçen seçimler boyunca baktığımızda HDP bitmiyor. Ama bitmesi için de elinden gelinen yapılıyor. Neden bitirilmek isteniyor? Artık iktidar şunu görüyor ki, artık bunu görüyor. Anahtar parti bu. Değişmiyor HDP'nin. Ne? İktidarın geleceği açısından anahtar parti. Muhalefetin başarısı için anahtar parti HDP. Bu nedenle mesela bir yasa tasarısı gündemde mecliste önümüzdeki dönemde henüz tartışılmak üzere bulunuyor. Yani barajı bile düşürmek istiyor. Yıllardır koruduğu %10 barajın nedeni ittifakın önüne geçmek için. %10 barajını kaldırmak istiyor Milliyetçi Cephe Saray. Yani seçim barajıyla yani şöyle de bir tartışma var. Yani ittifaka girenler için bu baraj değil, ittifak dışında kalan tek başına seçime girecekler için barajın aşağı çekilmesi. Yani her türlü yol deneniyor. Halkların Demokratik Partisi'nin etkisizleştirilmesine yönelik olarak. Buna bir de şunu eklememiz lazım. Neden yani bu son hamle, büyük tutuklamalar, gözaltılar, bitmiş bir olayın, sona ermiş bir olayın tekrar canlandırmak. Hani benzer şeyler zaten Türkiye'de her zaman yaşadığımız olaylar. Osman Kavala'da, Selahattin Demirtaş'ta, büyük toplu davalarda, tekli davalarda yeni dosyaları üretmek bir yöntem haline geldi. Gizli tanıklar, itirafçılar vesairelerle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Son dönemde yani yıllardır şöyle bir şey üzerinde dedik ki 2019 seçimleri sonrasında, yerel seçimler sonra artık muhalefet HDP'nin desteği olmaksızın bu rejimin değişemeyeceğini görmek durumda. Dolayısıyla ittifakın içinde reel olarak HDP'yi yerleştirmek, formüle etmek durumunda. Ve bunun bir demokrasi cephesi, demokratik ittifak olarak hayatın her alanında, çünkü sonuçta Türkiye sadece seçimlere yönelik bir ittifak yapılması gereken ülke değil. Türkiye demokratik bir ülke değil. Demokrasiye geçmek istiyorsanız kuracağınız demokrasi isteyenlerin cephesi her hayatın her alanında, dikey ve yatay eksenlerde ve Türkiye'nin yeniden inşasını hedefleyerek bir hürriyet misakı, hürriyet bildirisi, demokrasi bildirisi, değişim bildirisini topyekin ortaya koyarak bir ön kabuller sözleşmesi etrafında birleşerek hayatı yeniden inşa etmesi gerekiyor. Bunda da HDP'siz olmuyor. Bunu muhalefet de biliyor. Nitekim 2019 seçimlerinden sonra muhafazakar dünyada yani AKP'nin içinden iki parti doğdu. Bu iki parti bu barajla ilgili ve işte kongreler meselesine de değinmek istiyorum. Baroların kongrelerinin de iptali ama siyasi partiler serbest bırakılıyor. Yarın bunun garantisi yok. Baroları serbest bırakan, baroları engelleyen siyasi partileri de engeller. Bu engellemenin en büyük zararı da kurulan iki partiye dokunur ve o partilerin seçimlere girmek için şu anda bir telaş içinde kongrelerini yapmaktalar, örgütlenmelerini yapmaktalar. Buna da bir dipnot değinelim. Bu iki partinin içeriden çıkması muhafazakar bloğu zayıflattı. Ayrıca Kürt dünyasında AKP'ye oy veren kesimde de ciddi bir durum söz konusu ve artık bunun ne yapıp Kürt dünyasından iki parti oy alıyordu zaten. Bunlardan bir tanesi HDP, diğeri de AKP. Bu AKP Kürt dünyasında da zayıflamaya başladı ve bu iki parti de denkleme girdi muhafazakar dünyada. Bir de üstüne üstlük hem bu iki partinin hem de genel olarak son dönemde burada sivil toplumun, bizlerin, yayınlarının, girişimlerinin faydası dokunduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet partisinde de ve bu milliyetçi, ulusalcı çevrelerde de HDP ile olan yakınlaşma, hatırlayın Demirtaş kapısını çalardım Akşener'in, o da biz düşmanımız da olsa kapımız açıktır. Bunlar önemli gelişmeler, bir yakınlaşmanın, kabullenmenin, içselleşmenin başladığını en azından izlerini gösteren gelişmelerdi. Bu da iktidar, saray milliyetçi cepheyi ciddi bir paniğe uğratmış gözüküyor. Çünkü mesele şu, HDP'nin muhalefet bloğuna eklemlenmesi, formüle edilmesi, ki formüle edilmezse çıkış şeyi görülemiyor. Bu bağlamda DEVA ve Geleceğin bu konudaki yaklaşımlarının adeta CHP'nin ilerisine kadar gitmesi ve genel olarak muhalefetteki diğer partilerinin HDP ile olan yakınlaşma süreçlerinin en azından bu izlerin görülmesi, iktidar bloğunda da HDP'ye karşı bir pozisyon daha şiddetli bir pozisyon alınmasını gerekli kıldı. Ve demokrasi cephesi çünkü kurulduğu takdirde bu sarayın gelecek tasarımı, gelecek için bir tasarım olmaması anlamına gelmektedir. Ve HDP'nin muhalefet cephesi içerisinde yerleşmesi, bir demokrasi cephesinin kurgulanması, sarayın, saray iktidarının ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen kendinden menkul bu diktatörlüğün, otokrasinin bitmesi anlamına gelir. Ve bu anlamda meseleye bakarsak işin özünü buradan yakalamak lazım. Dolayısıyla 2019 seçimlerinden sonra muhalefet cephesinde ortaya koyulan pozisyonun daha kuvvetlice gitmesi önerildi. Ve Türkiye'de bir demokrasi cephesinin hayatın her alanında kurulması, örülmesi meselesi bu muhalefet partileri tarafından başak bir konu olduğu gündeme getirildi. Ama maalesef o başarıyı kayyumlara sessiz kalınmakla ve daha sonra işte Suriye bloğundaki dörtlü desteklerle, ki bu dörtlü desteklerin artık bir süre lazım muhasında muhalefet iktidarla aynı düşündüğü konusunda dörtlü bir deklarasyon yayınlamak zorunda değil. Kendisi kendi inisiyatifi doğrultusunda meselelere bakmalı. Nitekim bu dörtlü deklarasyonlar şeyle birlikte başladı. Dörtlü hareket etmeler dokunulmazlığın kaldırılmasıyla başladı. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan meselesinde de devam ediyor. Bence bu arka plandaki paspartuda da, yani dörtlü hareket etme kabiliyetini zikreden çevreler açısından da bir pozisyon değişikliğine muhalefet açısından gitmesi gerekiyor. Çünkü aynı düşünsen bile gerçekten muhalefetsen kendi tavrını farklı bir kulvarda belirlemek zorundasın. Bu anlamda yani son dönemde HDP'ye gelen baskıların arkasında bunu görmek lazım. Yani yakınlaşmanın bir sonucu, aynı zamanda muhafazakar blokta iki partinin şu anda nicelik olarak pek etkin değiller ama nitelik olarak etkinler. Çünkü içeriden gelmişler. Hatta yani 2015 sonrasındaki meselelerin kurcalanmasını en iyi yapan partiler durumda. Hem iktisadi tarafıyla hem siyasal tarafıyla, biri başbakan, biri başbakan yardımcısıydı o dönemlerde. Dolayısıyla bu yakınlaşmanın işte bir sonucu olarak daha büyük bir sertleşme ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Buna karşın yani özellikle yani bir vites değişikliği, vites artırma saray, milliyetçi saray cephesinden varsa, o zaman şeyin de, ana muhalefetin de, muhalefet bloğunun da vites değişikliği yapmak durumundadır. Demokrasi cephesinin sadece, ki zayıflamış bir parlamentoyu etkin bir şekilde kullanmak gereklidir. Ama aynı zamanda evet COVID dönemindedir ama her hayatın her alanında bunu eklemesi demokrasi cephesinin mücadele alanı olarak ve demokrasi cephesinin hatlarının belirginleşmesi açısından daha aktif bir pozisyon alarak kendisine de bir tek değişikliğine gitmesi gerekti.
Evet, ben yani, bir de şeyi sorayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu HDP'ye yapılan büyük yüklenme karşısındaki tavrı net olarak ortaya çıkıyor mu? Yani İlhan Cihaner'in ve Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'nden, özellikle yakınlaşma, yani destek verme konusunda ikisinden gördük ama genelde başta Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere nasıl değerlendiriyorsunuz bu?
Şöyle söyleyeyim, benim içeriden bir de iki tane açıklama oldu. Yani bayağı beklenmedik. Yani iki tane ulusalcı önemli iki isim, Faik Öztürk ve Tuncay Özkan, bu yapılan uygulamanın, operasyonun ciddi karşısında çıktılar.
Evet.
Birisi sözcü zaten. Hatta Özkan, kardeşim Sırrı Süreyya diye başladı açıklamasına Tuncay. Dolayısıyla bunları değerlendirmek lazım. Hiç görmezden gelmemek lazım. Eski durumlara göre, eskiye göre daha sahip çıkan bir CHP olduğunu son açıklamalar çerçevesinde söyleyebiliriz.
Evet.
Yani Genel Başkan'ın da bir açıklamasını okudum. Dolayısıyla şunu da görüyor tabii. Yani yarın sıra CHP'ye gelir. Yani bugün okudum, iş mesela Azerbaycan konusunda Nahçıvan Azerbaycan'a bağlansın diyebilecek bir Bahçeli var. Yeni bir açıklaması olmuş. Yani o nedenle Türkiye'de bana kimse seçimlerin yapılabileceği %100 garantisini verebilir durum yok. Türkiye çok kötü bir durumda. Yapılan seçim, biz hemen hafızamızı boşaltıyoruz. Biz iki kez İstanbul seçimi yaptık. Yüksek Seçim Kurulunuz bağımsız değil. Yüksek Seçim Kurulunuz tarafsız değil. Türkiye'de çalışmayan bir düzen var, hukuk sistemi yok. Anayasa Mahkemesi'nden rahatsız olan, kendi getirdiklerinden rahatsız olan, onun tamamen kendine bağlanmasını isteyen, Anayasa Mahkemesi kurumuna karşı çıkan bir rejimle karşı karşıyayız. Genelge ile yasa düzenliyoruz. Dolayısıyla yani uçurum ve bu hukuk sistemiyle, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olmadığını bile bile bir seçimle karşılaştığımızda, ancak ezici bir çoğunluk alırsanız İstanbul ikinci seçimlerinde olduğu gibi kazanabiliyorsunuz. Ezici bir çoğunluk alamazsanız manipülasyonlar, 2015'ten beri seçimlere bakın. Bizim en büyük seçimlerde işbirliği yaptığımız ülke neresi? Rusya Federasyonu. İki YSK kanka vaziyette, işbirliği vaziyetinde. Yani bu anlamda baktığımızda bu YSK ile seçimlere gitmek falan çılgınlık olduğunu defalarca söylüyoruz. YSK değişmedi ki. Daha da masifleşti. Dolayısıyla Türkiye'de kuvvetli bir demokrasi ittifakı kurulmazsa seçimlerin bile yaptırılamayacağı durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Bu uçları yaşayabiliriz. Dolayısıyla küçülmüş, minnacık kalmış bir siyaset alanını genişletmek durumundayız. Dolayısıyla mesele HDP'nin de içine formüle edildiği demokrasi cephesinin sivil toplumla, demokratik kitle örgütleriyle, mesleki örgütlerle birlikte harmanlanarak kurulmasıdır. Ve bu da yeni bütün inşaatını ortaya koyacak bir yapılanma olmalıdır. Şimdi HDP'ye yaklaştıkça saldırılar artıyor. Çünkü yani bu saray cephesini bitiriyor böyle bir ittifak. O tasarımı ortadan kaldırıyor, gelecek tasarımını. Dolayısıyla böylesine bir yüklenmenin arka planını hem de içinde bulunduğu Türkiye'nin, yani bakın bu sene içerisinde özel sektör borçlarının ancak %63'ünü yeni borç bularak ödeyebildi. Bankalar daha iyi, onlar 90'lar seviyesinde yeni borç bularak döndü. O yüzden yaptıklarının tam tersini uygulayarak, yani işte faizdir enflasyonun sebebidir filan filan diyerek faizleri yükseltmeleri ve bir anlamda daha önce söylediklerinin tam tersini yapmalarına rağmen ve Türkiye'ye giren sıcak, soğuk, reel, akışkan bir yabancı sermaye olmadığından, tamamen dışarı çıktığından borç döndürebilirlik oranları bu seviyede. Hazine döviz cinsinden borçlanıyorsa bir ülkede, o hazine borcunu ödemekte zorlanıyor demektir. Bu Merkez Bankası'nın hazinenin borçlarının ödenmesinde de çıkmazlar içerisinde olduğunun göstergesidir. Borç çevirme olan oranları ile demokrasinin kısıtlanma oranlarını birlikte ele alıp bakmak gerekir. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda ve bir taraftan işte Suriye'de, Libya'da, yani dostum Putin, kardeşim İlham'la geldik bugünlere. Şimdi burada da Azerbaycan, Ermenistan meselesinde de kafamızı kurcalayan çok mesele, sorun var. Ve Türkiye bilmediğimiz inanılmaz güvenlik harcamaları yapıyor. Askeri harcamalar yapıyor. Dünyanın gözünde işte Macron da açıkladı, Azerbaycan'a da İslamcı ordu mensuplarından insanlar gönderilmiş. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığımızda Avrupa Birliği ile işte yaptırım meselesi dillerinin ucunda değil mi? Bir taraftan Libya'daki pozisyonunuz tersine dönüyor. Suriye'de müttefik gibi gördüğünüz Rusya ile ters düşmüş vaziyettesiniz. Büyük bir olasılıkla Ermenistan meselesinde bu kadar müdahil olması Putin'i çok rahatsız eder. Hatta bir saatten sonra İlham Aliyev'i de rahatsız eder. Türkiye'nin Nahçıvan bağlansın demesi Bahçeli'nin.
Bahçeli'nin evet.
Evet, yani bütün bölge ülkelerinin iç işlerine karışan bir ülke pozisyondasınız ama borcunuzu döndüremiyorsunuz. Borç bulamıyorsunuz. Hani bırakın taze para yok zaten. O yüzden içerideki mevduatı koyduğunuz, dövize koyduğunuz kısıtlamaları gevşetiyorsunuz ya, Türk lirasına dönsün, oraya talep oluyor. İçerideki döviz mevduatı da zaten almış başını gitmiş. Onu çözerek işte adamlar borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Yeni bir kaynak gelmiyor. Diğer rakamlar ortada zaten. Yeni ekonomik programı diye bir program açıklıyorsunuz. Yani inanın iktisatçı olarak baktığınız an tansiyon, büyük tansiyon 20'lere, küçük tansiyon 13'e falan çıkıyor. Yalanla ve yanlışla yani bunda muhatap olmak bile insanı iktisatçı mesleğinden soğutur inanın. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye seçimlere doğru yol aldıkça daha da sertleşmiş durumlarla karşı karşıya kalmamız pekala mümkün. Her şeyde darboğazdasınız. Komşularınızla ilişkilerine. Yani bir S-400 meseleniz var. Ne oldu bu S-400'ler? 2-3 milyar lira para ödedik. Montajı durduruldu. Ondan sonra bunu kullanacak mısın? Şimdi Amerikan seçimleri. Türkiye oradaki pozisyonunu, yani Putin'le Trump arasında geçen bir 4 yıl. Bu 4 yılda neler sığdı? Yani nasıl zıtlıklar içerisinde geldik gittik. Ankara'da Rus büyükelçisi öldürüldü. İlişkiler koptu. Birbirine ambargolar uygulandı. Sonradan Rahip Bronson meselesi başladı filan. Şimdi bunlar da karşı böyle kuvvetli bir ekonomiye sahip bir otokrasi değil ki. Herhangi bir madene, petrole, doğalgaza bağlı bir otokrasi değil ki Türkiye. Cılız bir otokrasi aslında. Borçla kurulan bir otokrasi kuvvetli mi olur? Borçla kurulan herhalde yegane otokrasilerden biriyiz. Bunun nedeni de doğru muhalefet çizgisinin izlenilmemesinden kaynaklandı.
Evet, yani Murat Sevinç de Diken sitesinde oldukça bir dizi yazı yazıyor bu demokrasinin durumu hakkında. Özellikle son yazısında da Demokrat Parti 1947'de demokrasicilik oynamayı nasıl ve neden reddetmişti başlıklı yazısında. Yani Türkiye'nin demokrasi açısından hayırlı ve etkili adımlardan biri sayılırdı diyor Ocak 1947'deki çok. Örnek veriyor siyaset bilimi tarihinden ve aynı şekilde de bu muhalefet partilerinin hiçbir şeyi tek bir yasa maddesini dahi belirleme ihtimalimiz olmayan komisyon odalarında ne yapıyoruz sorusunu yöneltmeleri gerektiğini söylüyor meclis çalışmalarında filan da.
Demokrat Parti'nin Hürriyet Misakı yayınlaması meselesi ise Murat evet. Sevinç'in söylediği. Bu konu Hürriyet Sözleşmesi. Daha önce programlarımızda birkaç kez dile getirdik. Böyle bir süre Türkiye'nin ihtiyacı, hatta benim en son hatırladığı şeylerden biri seçim, yerel seçimlerden sonraki programımızdır. Dolayısıyla çok önemlidir. Türkiye böyle bir sözleşmeyi, Türkiye muhalefeti hep birlikte Türkiye toplumunun önüne getirmek durumundadır ve oradan ilerlemek durumundadır. Ve ana muhalefet ve muhalefetin de bu iktidarı içine alan dörtlü açıklamalarından da bir an evvel vazgeçmesinde fayda var. Muhalefetseniz kendinizin de bir nirengi noktası olmanız gerekir. Hele ana muhalefetseniz iktidara göre ayar yapmak tutumundan vazgeçmelerinde gerçekten büyük fayda var. Kafa karışıklığının sebebiyet veriyor. Muhalefetin ayrıca bu tür Doğu Akdeniz olsun, Irak olsun, Suriye olsun, Türkiye, AKP'nin Türkiye'yi getirdiği bu sorunlar karşısında özgün tavrını, ki bunu iktidar cephesi gibi demokrasi cephesi de gündeme getirebilir. Bunun gibi olaylarda özgün tavır konması gerekir. Bir diğer husus bu Azerbaycan meselesi. Umarım Türkiye'yi diğer cepheler gibi, Irak, Suriye gibi çok yüksek bir gerilim şeyine taşımaz. Ama taşıyacağı gibi bir izlenim de edinebiliyoruz. Çünkü buralarda da yüksek paralar harcanıyor Ömer Bey. Evet. Biz bunları göremiyoruz. Yani maalesef bu mesele de Türkiye ekonomisinin zaaflarından biri haline geldi. Ve biz bunları maalesef bütçeden, zaten şeffaf bir ülke değil, hiçbir alanda şeffaf değil. Bütçesi de şeffaf değil. Harcamaların büyük bir bölümü örtülü ödenek üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla umarım, yani Azerbaycan, tabii Azerbaycan Türkiye ile dostane ilişkileri var. İşte Türkiye doğal gaz satıyor Rusya ile. Doğal gaz anlaşması 2021'de bitiyor ve Türkiye Avrupa fiyatının iki katı alıyor. Bu yüzden Azerbaycan'dan daha ucuza doğal gaz satın aldığı için ilişkileri kuvvetli filan, ama yani Azerbaycan halkının belleklerinde şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz aslında Türkiye Cumhuriyeti ilk Müslüman, demokratik ve laik ülke değildir. Ondan önce 1918 yılında ilk Müslüman, laik ve demokratik devlet Azerbaycan devletidir, bağımsız devletidir. Ekim devriminden sonra 1920 yılına kadar olan sürede ve ilk gelen Ankara'ya gelenlerden büyükelçi de onların büyükelçisidir. Ama zaman içerisinde Rusya ile Türkiye'nin, o Anadolu hükümetinin, birinci meclis hükümetinin Rusya'dan alınan kuvvetli yardımlar vardır. Biz Rus parasıyla, Rus altınıyla, Rus silahıyla.
Altın ve silah, evet.
Hatta altın öyle ki mebus maaşları, memur maaşları Rus altınıyla dağıtılır Ankara'da. Hatta Rus altının ikinci bir kara borsası olur. Ve bunun tartışması mecliste vardır. Bunun kara borsasını yaratıyorsunuz. Daha üst kurdan bozduruyorsunuz Osmanlı lirasına diye. Kavgalar çıkar.
Evet. Şimdi biz bu sırada... Evet, tekrar yani süreyi de bitirdik ki onun için bunu aslında konuşmaya devam edeceğiz tabii.
Biz Rusya, Sovyetler orduları Azerbaycan'ın işgal edilmesine o sırada karşı çıkmayız. Çünkü Rusya'dan silah ve altın alıyoruz. Bu da belleklerde vardır. Bu Azerbaycan konusu önemli, önümüzdeki dönemde umarım büyük bir şey yaratmaz her anlamda, ama gidişat pek parlak değil.
Evet, ve giderek endişe verici bir hal aldı. Rakamların ve karşılıklı iddialaşmaların çok kaygı verici bir sis pusa dönüştüğünü de ilave edelim ve bitirelim.
Peki iyi yayınlar
teşekkür
size.
Teşekkür ederiz. Hoşça
teşekkür
kalın.
Ederiz.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.